Ayrım 27.
Sayfa 252. Karşıda evin ışıkları vardı. Havada o koku vardı. Evin içinde mutfak kokusu, aile kokusu, Perihan'ın teninin kokusu, küçük kızın ter ve bebek kokusu, yemek kokusu vardı. Aklında o dul kadın vardı. Kendinden korkuyordu. Geçmişi ve geleceği olmayan kişiliksiz bir eşya, bir saksı ya da bir kapı tokmağı gibi hissediyorum kendimi. Sakallarını kesmişti, çünkü sakal kendi gibi erkeklerin bırakacağı bir şey değildi. Ama bir çözüm, küçük bir uzlaşma her zaman bulunur. Bıyığını kesmemişti. Karşıya geçti, bahçe kapısına bağlı çıngırak şıngırdadı. Eve girdi, içeride sıcak ve hayat vardı. Yukarı çıktı, Perihan çocuğun başındaydı, üzerinde lacivert bir elbise vardı, makyaj yapmıştı. Perihan, işe gitmenin şerefine makyaj yaptım, bu elbiseyi giydim dedi. İyi olmuş dedi Refik. Sonra kendini sağlıklı buldu. Birlikte akşam yemeği için aşağı indiler. Yemekte Osman gevezelik etti. Kardeşi aylar sonra yazıhaneye geldiği için sevinçliydi. Nigen Hanım da neşeliydi. Nermin de konuşuyordu, galiba kocasıyla aralarındaki gizli dargınlık bitmişti. Kavgalı oldukları zamanlar aralarında konuşmazlar ama başkalarının ve ailenin önünde konuşulması gereken şeyleri de konuşurlardı. Yemekte Nigen Hanım Cevdet Bey ile ilgili bir anısını anlattı. Torunlar biraz şımarıklık ettiler ama hoş görüldüler. Yemekten sonra Refik küçük Cemil'in aritmetik ödevine yardım etti. Sonra çalışma odasına çıktı. Hatıra defterine yazmak istedi ama içinden bir şey gelmedi. Bir süre oturup kitap okudu ama okuduğuna kendini veremedi. Sigara içerek odada aşağı yukarı gezindi. Sonra yeniden oturma odasına indi, gazeteleri açıp okumaya başladı. Arada bir radyodan gelen sesi dinliyor, gazetelere bakıyor, şundan bundan konuşan Nigen Hanım'la Perihan'a kulak veriyordu. Onların sözlerinden ve dışarıdan gelen seslerden lodos çıktığını anladı. Sonra okuduğu gazeteyi daha dikkatli okumak istedi. Gazeteye bakarken birdenbire Perihan bana bakıyor diye düşündü. Bunu nasıl anladığını çıkaramıyordu ama Perihan'ın Nigen Hanım'la konuşurken, başkalarıyla konuşurken arada bir göz ucuyla kendisine baktığını, sanki orada olup olmadığını denetliyormuş gibi koltukta oturan kocasının gölgesini süzdüğünü biliyordu. Son günlerde neşelenir gibi olduğu, sakalını kestiği, yazıhaneye gittiği için Perihan'ın sevindiğini seziyordu. Ama şimdi üzerinde gezindiğini hissettiği bakışın, bu sevinçten çok tedirginlik taşıdığını da anlıyordu. Birden gazetesini topladı ve Perihan'ı önceden hissettiği gibi kendisine bakarken yakaladı. Perihan gülümsemeye çalıştı. Refik tekrar gazeteyi açtı ama bu sefer dikkatini hiç toplayamadı. Annesiyle Nermin konuşuyorlardı. Nigen Hanım rüzgar hızlanıyor diyordu. Nermin de ya ya lodos çıkıyor diyordu. Gazetedeki Almanya ve Avusturya hakkındaki bir yazıyı birkaç kere okuyarak onları dinledi. Yazı Almanya Avusturya'ya boyun eğecek mi diye soruyor. Dışarıdaki rüzgar hızlanıyordu. Refik delireceğim galiba diye düşündü. Gazeteleri alıp odadan çıktı. Merdivenleri çıkarken olmuyor, eskisi gibi olmuyor. Ne yapmalıyım? Hiçbir şey yapamıyorum. İğrenç bu diye düşündü. Yatak odasına girdi. Komodinin küçük ışığı yanıyordu. Küçük kız yatağında uyuyordu. 10 gün önce Refik'in hastalığının geçtiğine herkes inanınca onu yatağıyla birlikte Ayşe'nin odasından buraya getirmişlerdi. Refik elinde gazetelerle yatağın kenarında dikilip uyuyan kızını seyretti. Kız uykusunda kıpırdandı, bir şeyler mırıldanır gibi yaptı, yüzünü buruşturdu. Sonra rahatladı ve gene eski dertsiz uykusuna döndü. Refik yatağın başına oturup gazeteleri okumaya koyuldu. Biraz sonra merdivenleri çıkan ayak seslerini duydu. Terliğin kendine özgü yumuşak ve kararlı sesini tanıdı. Perihan geliyordu. Refik bütün bugün aylar sonra yazıhaneye gittiği, sinir bozucu dul kadına aklı takıldığı, derinden derine hayatını düşündüğü bütün bugün arkada kalsın, bitsin istiyordu. Ama Perihan'ın ayak seslerinden böyle olmayacağını anladı. Önünde daha vakit vardı. Perihan odaya girdi. Refik gene gazeteleri okumaya çalıştı ama odanın içinde gezinen, perdeleri çeken, çekmeceleri açan, dolapları karıştıran, dikiş kutusuyla oyalanan Perihan'a dikkat ediyordu. Sonunda Perihan sandalyeye oturdu ve eline aldığı bir gömleğin kopuk düğmesini dikmeye başladı. Refik bu kopuk düğme için sabah Perihan'la tartıştıklarını hatırladı. Perihan'ın bir tartışmaya yol açan bu düğmeyi hala dikmemiş olduğunu, gömleği yeni eline aldığını düşündü. Sonra okuyamayacağına karar vererek gazeteyi yere atıp Perihan'a bakmaya başladı. Perihan kocasının kendisine baktığını anladı, gözlerini gömlekten kaldırdı. "Yatacak mısın?" diye sordu. "Şimdi mi?" dedi Refik. Saatine baktı, 9:30'a geliyordu. "Hayır, yatmayacağım. Çıkıp biraz yürüyeceğim, iyi değilim." Bunu daha önceden düşünmemiş, şimdi dilinin ucuna geldiği için söylemişti ama yerinden kıpırdamadı. Perihan'ın iğneyi tutan ince parmaklarını inip kalkan beyaz elini seyrediyordu. Günün bitmediğini biliyor, bitmesi için bir şey olması gerektiğini sezinliyor, bunu bekliyordu. Bu belirsiz şeyi bir süre bekleyerek durdu. Uzun bir sessizlik oldu. Sonra Refik bir şeyler söylemek istedi. "Bugün şu Güler Hanım'a gittim. Bir eğlence tertipliyormuş, bizi de çağırıyor." Perihan ipliği dişleriyle koparıp başını kaldırdı. "İyi işte, gideriz." "Gider miyiz? Ne yapacağız orada?" "Niye? Gider eğlenirdik." "Hayır hayır, ne işimiz var bizim orada?" "Niye? Hiçbir şey yapmıyoruz. Bari hiç olmazsa biraz insan yüzü görürüz." "Yok canım, hele oradaki insanların yüzü. Hoşlanmıyorum o insanlardan. Şu Sait Nedim Bey'den. Neydi o akşamki soytarı hali? Acı çeken paşazade, tüccarlığın vicdanına ağır geldiğini söyleyen maskara. Babası paşa ise babasının dedesi çoban. Sonra o ukala kız kardeşi. Çirkin bir şey var onlarda. Gitmeyeceğiz." "Ben gitmek istiyorum ama," dedi Perihan. Kararlı gözüküyordu. "Eğlenceli insanlar. Hep evde oturmaktan bıktım." "Eğlenceli ha?" diye bağırdı Refik. Sonra Sait Nedim Bey'i taklit etmeye başladı. "Avrupa, ah Avrupa, çok rica ederim, lütfen. Ah teşekkür ederim, ah Paris, vah benim babam bir paşaydı, of yazık oldu bana." Bunları söylerken eğilip bükülüyor, Sait Bey de hiç görmediği kadınsı hareketlerle hanımların ellerini öpüyormuş gibi havaya öpücükler konduruyordu. Birden Perihan sinirli bir kahkaha kopardı. "Bu Sait Bey'den çok sana benziyor," dedi. Bu sefer o taklide başladı. "Of hastayım, ah içim sıkılıyor, vah yazıhaneye gidemem." Taklidi bıraktı ve deminki kararlılığıyla ekledi. "Ben oraya gitmek ve eğlenmek istiyorum." Sonra birden yataktaki çocuğa döndü. "Bunu da uyandırdık işte." "Refik, demek benim hakkımda düşündüğüm bu," diye bağırdı. Bir şey düşünemiyor, Perihan'ın demin yaptığı taklitten başka aklında hiçbir şey canlanmıyordu. "Demek benim hakkımda düşündüğü bu." Perihan, "Ben o eğlenceye gitmek istiyorum," dedi. Refik, Perihan'ın bu sözleri inatçılığından, gururunu korumak için söylediğini anladı ama bağırdı. "Zaten şimdiye kadar bütün istediğinde buydu, eğlence. Bir gömleğin düğmesini bile dikmiyor, hep eğlence düşünüyorsun." Perihan'ın etkilenmemiş gözükmeye çalışarak çocukla meşgul olduğunu görünce daha çok bağırdı. "Sen kafasız, yüzeysel, zavallı bir yaratıksın." Perihan'ın dönüp kendisine baktığını gördü ve gene bağırdı. "Sığ, aptal ve işe yaramaz bir yaratıksın, sen anlıyor musun? Beni hiçbir zaman anlamadın, ne de anlamaya çalıştın." Perihan bir hastaya bakar gibi endişeyle Refik'e baktı. Refik odadan çıktı, kapıyı vurdu. Kapının önünde bir süre içeriden gelecek bir sesi bekleyerek durdu ama hiçbir şey duymadı. Sonra çalışma odasına indi. Orada gene az önce okuduğu kitabı okumaya kalkıştı. Kendini zorlayarak her hareketini, elini kolunu denetim altında tutarak hep o kitaba, Rousseau'nun itiraflarına bakmak, okuyup anlamak istedi ama aynı cümleleri birkaç kere okumaktan başka bir şey yapamadı. Ayağa kalkıp sigara yaktı. Elinin titrediğini fark etti. Sigarasını içerken odanın içinde aşağı yukarı yürümeye başladı. Demin söylediği sözleri Perihan'ın yaptığı taklidi düşünüyordu. Birisi önceden karısının kendisiyle böyle alay edebileceğini, kendisinin de kaba ve hayvani sözleri söyleyeceğini bildirseydi, ona inanmaz, böyle şeylerin zayıf ve ahlaksız insanların evliliklerinde olacağını söylerdi. En şaştığı şey buydu. Zayıf insanların hayatlarında görülebilecek şeyler kendi hayatına nasıl girmişti? Bunlar nasıl oldu? Şu dul kadına neler söyledim, Perihan'a neler söyledim diye mırıldandı. Ama bunları ayrıntılarıyla düşünüp anlayacak durumda değildi. Boğazında yumruk gibi bir öfke vardı. Öfke bir şey düşünmesine engel oluyor, içinde bir felaket duygusu yükseliyor, bir şeyler yapmak istiyordu. Odanın içinde yürürken koltuğa çarptı, masanın kenarındaki küllüğü devirdi, sinirlerine hakim olmaya, elinin titremesini durdurmaya çalıştı. Sonra odadan çıktı. Merdivenleri hiçbir şey düşünmek istemeyerek hızla tırmandı. Sarhoş gibi odaya girdi. Perihan yatağın kenarına oturmuş ağlıyordu. Çocuk da ağlıyordu. ''Beni hiçbir zaman anlamadın, benimle hiç ilgilenmedin.'' Kaba bir hareketle dolabı açtı ve ceketlerini, kazaklarını, çoraplarını yatağın üstüne atmaya başladı. Yaptıklarını Perihan görsün istiyordu ama o ellerini yüzüne kapamış ağlıyordu. Bir daha ''Beni hiç anlamadın'' diye bağırdı ama sesi boğuluyormuş gibi kısılmıştı. Kısık sesle acele acele ekledi. ''Artık ben bu evde duramam, gidiyorum.'' Perihan ''Allah'ım, Allah'ım ben ne yaptım ki?'' dedi. Refik dolaptan çıkardığı bavula donlarını, çoraplarını tıkıştırıyor. Arada bir gene beni hiç anlamadın diyordu. Sonra bir ara durdu. Nereye gideceğim diye düşündü ve içinden Perihan'a sarılmak geldi ama korktu ve gene artık bu evde duramam dedi. Kendini inandırmak istiyormuş gibi bunu birkaç kere tekrarladı, bavulunu kapadı, çekmeceden bütün parasını aldı. Perihan'ın yüzüne bakmaktan korkarak odadan çıktı. Merdivenlerden indi, çalışma odasına girip masanın üzerinde duran kitapları ve defterleri bavuluna sıkıştırdı. Aldığı kitapları yeterli bulmayarak kütüphanenin raflarına baktı. Birkaç kitap daha aldı. Başka kitaplar da almak istedi ama bunları bavuluna sığdıramadı. Sığdırmak için uğraşırken de kendine öfkelendi ve bavulunu kapıp odadan çıktı. Merdivenleri hızla indi. Oturma odasında radyo çalıyordu. Annesiyle Nermin gevezelik ediyor, Osman sigara içiyordu. Refik kararlı ve hızlı adımlarla odanın ortasına yürüdü ve bavulunu yere bıraktı. ''Ben gidiyorum.'' dedi. Bir durgunluk oldu. Osman ayağa kalktı. ''Hayrola?'' dedi. ''Ne oluyor?'' Refik gene ''Gidiyorum.'' dedi. Çok can sıkıcı bir durumdu bu. İşin içinden nasıl çıkacağını bilmiyor, öyle ayakta dikiliyordu. Durumu hemen kavrayamadıkları, anlamak, inandırılmak istedikleri için onlara öfkeleniyordu. ''Nigan Hanım, ne oluyor?'' dedi. Refik Osman'a bakarak, ''Perihan'la kavga ettik.'' dedi. ''Bunun için bavul yapılıp evden çıkılır mı?'' dedi Osman. ''Aşağıda yat bu akşam. Sen benim odama gel, Nermin oraya çıksın.'' ''Yok yok.'' dedi Refik. ''Zaten iyi hissetmiyorum.'' Nigan Hanım, ''Nereye gidiyorsun, nereye?'' diye bağırdı. Felakete alışmış, buna kendini hazırlamış bir sesti bu. Birazdan ağlayacaktı. Refik ezilip büzülüyor, bir şey söyleyemiyordu. Sedef odasından Ayşe ile torunlar çıktılar. Merakla olup bitene bakıyorlardı. Osman Nermin'e döndü. ''Hadi sen çocukları yatır.'' dedi. Ayşe'ye de bakarak yukarı çıkması gerektiğini hatırlattı. Nermin ile çocuklar çıktılar. Nigan Hanım ağlamaya başladı. Bir ara ''Biliyordum, biliyordum.'' dedi. Osman, ''Anne durun bakalım, anlayalım ne oluyor.'' dedi. ''Ne var ağlanacak şimdi?'' Refik'e döndü. ''Peki ne diye kavga ettiniz Perihan'la? Bak senin kabahatin olabilir. Biraz tuhafsın bugünlerde.'' Refik Osman'a cevap vermedi. Annesine dönüp ''Anne ağlamayın canım.'' dedi. Osman galiba söylenmemesi gereken bir şeyi söylediğini anladı. ''Peki şöyle gel de otur Allah aşkına.'' dedi. Refik ''Hayır çıkıyorum.'' dedi. ''Hiçbir şey anlamıyorum, hiçbir şey anlamıyorum.'' dedi Osman. Refik hala yere bıraktığı bavulun yanında duruyor. Ne bavulu eline alıp çıkabiliyor ne de annesinin yanına gidip oturabiliyordu. Dışarıdan gittikçe artan lodosun tıkırdattığı ağaçların gürültüsü geliyordu. Bahçeye bakan pencere camları arada bir esniyor, odanın karanlık camlara vuran görüntüsü çarpılıp bozuluyordu. Birden Nigen Hanım, "Bir yere gidemezsin. Nereye gideceksin bu fırtınada?" dedi. Ama umutsuzlukla konuştuğu için söyledikleri oradaki felaket havasını arttırmaktan başka bir işe yaramadı. Refik, "Gideceğim, gideceğim," dedi. Sonra, "İnşallah Perihan aşağı inmeyi akıl etmez," diye düşündü. Osman iki adım atıp Refik'e yaklaştı. Babacan bir tavır takınmaya çalışarak elini kardeşinin omzuna koydu. Ama çok iğreti bir hareketti bu. "Nereye gideceksin sahiden Refik?" Refik abisinin elini omzunun üstünde hissediyordu. "Ömer'e gideceğim." "Ömer'e mi? İstanbul'a mı geldi Ömer?" "Hayır, gelmedi." Osman elini çekti. "Yoksa şeye gideceğini mi söylüyorsun? Nerede o demir yolu inşaatı? Oraya gideceğini mi söylüyorsun?" Refik, "Evet, oraya gideceğim," dedi. O da kemah kelimesini söylemek istememişti. Oldu bitti işte diye düşündü. Yerden bavulunu aldı. "Anne, ben gidiyorum." Kızardı, mutlu ve sakin gözükmeye çalışarak, "Gidiyorum, bir ay sonra gelirim," dedi. "Allah için şimdi ağlayacak ne var? Bir ay sonra gelirim diyorum. Durun sizi şöyle bir öpeyim." Bavulunu bırakıp annesine sarıldı, yanaklarından öptü. Sonra bir ara kararsız kaldı ve ani bir hareketle elini de öptü. Bunu yapar yapmaz pişman oldu. El öpmek büyük, gösterişli, duygulu törenlere yakışan bir şeydi. Ortada ciddi bir şeyler olduğunu şimdi kendisi de kanıtlamış oluyordu. "Nigen Hanım, peki nereye gidiyorsun?" dedi. "Bir otele giderim," dedi Refik. "Siz kalkmayın, lütfen kalkmayın." "Nigen Hanım, otele mi gidiyorsun?" dedi. Ama Refik bavulunu kapıp çıkmıştı. Annesinin "bir daha otele mi gidiyormuş?" diye Osman'a sorduğunu duydu. Osman kapıya geldi. "İyi etmiyorsun, iyi etmiyorsun," dedi. "Yarın bana yazıhaneye telefon et. Hemen yola çıkacak değilsin ya, biraz düşün." Sonra galiba abilik damarı kabardı ve sert sert ekledi. "Aklını başına topla." "Yarın telefon ederim," dedi Refik ve çıktı. Kapıya bağlı çıngırak şıngırdadı. Fırtına vardı ama Nişantaşı sakindi. Ağaçlar uğulduyordu. Birkaç saat önceki yosun ve deniz kokusu yoktu. Akşam kalabalığı ve telaş da yoktu. Fırtına Nişantaşı'nın sakin ışıklarını titretiyor, pencerelerden dışarı yayılan huzur ve düzen havada eriyip dağılıyordu. 25. Rast'in yakın odası. Ömer, "Biraz daha gecikseydin karanlığa kalırdın," dedi. "Evet," dedi Refik. Üzerinde hala yolculuğun heyecanı vardı. 40 kilometrenin bu kadar da süreceğini hiç sanmazdım. Sonra gene aynı şeyi 3 gün süren yolculuğunu anlatmaya koyuldu. Ankara'dan Sivas'a trenle gelmiş, Sivas'tan Erzincan otobüsüne binmiş, tam bir gün süren bu maceralı yolculuktan sonra dün akşam Erzincan'da yatmış, sabah da yarım gün süren bu 40 kilometrelik Erzincan Alp yolculuğuna çıkmıştı. Geleli yarım saat olmuş, karlı paltosunu çıkarmış, barakanın büyük sobasının yanına oturmuştu ama Ömer hala onun ince gövdesinden soğuğun fışkırdığını hissediyordu. Doğu soğuğu şu nişantaşlı narin gövdeye iyice işlemiş olmalıydı. Ömer, "Üşüyorsun galiba," dedi. "Üşüyorum ama çok değil. Birazdan yemek yeriz, çorba içer ısınırsın. Ama önce sana burayı göstereyim." Birlikte kalktılar. Ömer önüne gelen ilk kapıyı açtı. Kiracıya ev beğendiren ev sahibi gibi sesini değiştirerek, "Burası Hela," dedi. "Alaturka ama idare edersin artık. Hem sizin Nişantaşı'ndaki evin alt katında vardı bir Alaturka Hela, uşaklar ve hizmetçiler için." Refik, "Ama babam da kullanırdı o Hela'yı," dedi. Özür diliyormuş gibiydi. Üstelik evi aldıklarında alafrangaymış orası, babam sonra değiştirmiş. Ömer, "Tatsız bir şakaydı yaptığım," diye düşündü. Sonra hatırladı. "Babana çok üzüldüm," dedi. "Başın sağ olsun." Bir sessizlik oldu. Görülecek bir şey varmış gibi hala Hela'nın soğuk taşlarına bakıyorlardı. Ömer yeniden "Başın sağ olsun," dedi. Sonra Refik'e sarıldı. "Geldiğine sevindim. Telgrafını alınca sevinmiş, inanamamıştım. çok sevindim. Kendini çok duygulu buldu ve yüzünü Refik'in bakışlarından kaçırdı. Dur odanı göstereyim. Hela'nın yanındaki kapıyı açtı. Burası kocaman, bomboş bir odaydı. Küçük penceresinden dışarıda serpiştiren kar gözüküyordu. Çok büyük yahu dedi Refik. Hem çok soğuk. Evet, ısıtmak derttir. Büyük bir oda istersin diye düşünmüştüm. Kışın yalnız tünellerde çalışılabildiği için barakalar boş oluyor. İstersen benim odaya da bir bak. Ama orada okumak için köşe bulabilir misin bilmem. Gülümseyerek kendi odasının kapısını açtı. Refik içeri doğru çekingen bir adım attı. Ömer Refik'in arkasından kendi odasına baktı. Refik'in odada ne gördüğünü düşünerek alışkanlıktan varlığını unuttuğu eşyaya alıcı gözüyle baktı. Bir yatak, birkaç boş somya, üzerinde çizim ve hesap kağıtları duran bir masa, kaba bir dolap, borusunu odanın içinde dolandıran iri bir soba, küçük bir masanın üzerinde kurutulan sigaralar, pencerelerin kenarlarına sıkıştırılmış gazeteler, döşemesi ahşap, kirli ve eski bir oda. Burası daha iyi dedi Refik, daha sıcak. İstersen burada yerleş. Seni rahatsız etmeyeyim. Ne diyorsun? Daha iyi olur. Bol bol konuşuruz da. Konuşuruz ya dedi Refik. Konuşacak çok şey var. Ömer başını salladı. Çok şey var mı diye düşündü. Şimdiden rahatsız olmaya başladım bile. Niye geldi? Ama gelmesine sevindim. Konuşuruz. Doğru konuşuruz konuşuruz. Hala odayı inceleyen Refik'e dönüp birdenbire daha nasılsın bakalım dedi. Ama bunu çok tuhaf bir sesle söylediğini fark ederek şaşırdı. Refik, iyiyim işte dedi. Onun da şaşkın bir hali vardı. Yüzü beyazdı, zayıflamış, eski yuvarlaklığını kaybetmişti. Bakışlarında da eskiden olduğu gibi mutluluğun, güven ve rahatı gözükmüyordu. Daha çok endişelerle, rahatsızlıklarla boğuşan bir insanın şüpheciliği vardı üzerinde. Ama Ömer onun bakışlarında her şeyi yumuşatıp gevşeten iyi niyeti görüyordu. Bu Refik'in her zamanki iyi niyetiydi. Üstelik şimdi uzun ayrılıktan sonra daha da güçlenmiş, aradaki bütün tortuları dağıtarak dostlukla ışıl ışıl parlıyordu. Ömer iyi ki geldin, iyi ki geldin dedi. Bu sefer aşırı duygusallıktan sıkılan Refik oldu. Bavulumu getireyim de yerleşeyim diyerek çıktı. Ömer kendi odasına alıcı gözle bakarak 2 yıldır buradayım diye düşündü. Refik odaya bavulla girdi. Ömer gülümsemeye çalıştı. Sonra bir somyanın üzerinde katlanıp üst üste konmuş çiltelerden birini çekti, kokladı, pis buldu. Ötekine baktı, gene aynı kokuyu aldı. Üçüncüsünü çıkarıp Refik'e nerede yatacağını sordu. Refik bir süre kararsız kaldı. Evini döşeyen yeni evli gibi barakanın büyük odasını ölçüp biçer gibi yaptı. Sonra çilteyi serdiler. Çarşaf da vardı, fazla yorgan da vardı, onları da serdiler. Ömer, kaç yıllık arkadaşız biz diye düşündü. Sobanın homurtusu duyuluyordu. 10 yıllık.